A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda Kartal İş'le birlikte bugünkü konuğumuz araştırmacı yazar Sayın Talip Doğan Karlıbel. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Sayın Karlıbel'i ekranlardan ve eserlerinden tanıyorsunuzdur. Ben kısaca özgeçmişine dair az biraz bilgi vereyim. Kendisi Ankara doğumlu, küçük yaşta Almanya'ya gitmişler ve Almanya'da üniversiteyi işletme fakültesinde okumuş. Yüksek lisansı da master'ı da
Evet.
yine Almanya'da yapmış. Daha sonra Alman iç işlerinde, mahkemelerde ve bürokraside yeminli tercüman olarak ve diğer bazı görevlerde bulunmuş. Daha sonra 99 yılında tekrar Türkiye'ye dönüş yapmış. 8 tane kitabı var. Birini ben okudum, Alman Derin Devleti üzerine
Evet.
olanı. Orada yaşadığınız için tabii ki çok vakıf olmuşsunuz birçok konuya, Türkiye'ye bağlantılı olarak. Onları da konuşacağız tabii ama ben öncelikle gündem konuları olarak takip etmişsinizdir mutlaka. Eğer kısaca bir fikrinizi almak için Sayın Başbakan'ın açıkladığı demokratikleşme paketiyle ilgili bir düşünceniz var mı? Yani nasıl buldunuz? Yani Türkiye'nin çünkü demokrasisinin, insan haklarının, özgürlüklerin ilerlemesi yönünde bir faydası olacak mı veya
Şimdi demokratikleşme paketini çıkarmadan önce şu an biz programınız da zaten yargı ile ilgili olduğu için 28 Şubat ve 80 ihtilalinde birçok haksızlıklara maruz kalmış kişilerin haklarının iade edilmesinin gerektiğini düşünüyorum ben. Yani tamam, demokratikleşme paketi Türkiye'de gerçekten terörü %100 bitirecekse, yani Güney Afrika'daki olduğu gibi şekilde, o zaman hepimiz varız. Yani hepimiz bir eski defterin üstünü çizerek yeni bir sayfa açmada büyük ihtimal 75 milyonun %90'ı veya 95'i böyle bir demokratikleşme paketine okey vereceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi geçmişle yüzleşmemiz lazım öncelikli olarak. Yani ben size şöyle bir emsal göstereyim. Güney Afrika'da biliyorsunuz Mandela rejimi, siyah beyaz apartheid rejiminde olan olaylarda bütün o süreçte yapılan haksızlıklar, soykırımlar masanın üstüne yatırılmıştı. Yani suçlular bile ben bunu yaptım, kabul ediyorum, özür diliyorum. Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani bugün şimdi Türkiye'de 28 Şubat'ı yapanlar çıkıp da Türk halkından şimdiye kadar özür dilemediler ve o 28 Şubat'ın mağdurlarından özür dilemediler. Onlar dilemediği süre içinde de bu demokrasileşme paketinin içinde bu tip 28 Şubatçı veya 80 ihtilalini kapsayan kişiler de varsa ben o konuya hayır diyorum. Yani yüz binlerce insan bu konuda mağdur oldu. Yüz binlerce insan işinden oldu, mesleğinden oldu, yurt dışına kaçmak mecburiyetinde kaldı ama bu haksızlıklar ve antidemokratik sisteme karşı o suçu fiilen işleyen kişiler çıkıp da hiçbir zaman ekranların karşısında özür dilemediler. Yani ben o konuda kesinlikle biraz tereddütlü davranıyorum. PKK tarafının, Kürt tarafının demiyorum bakın. PKK tarafının bu konuda o kadar samimi olduğunu da pek düşünmüyorum. Çünkü derin bir PKK yapılanması şu an, yani PKK'nın içinden kopuk da KCK'la bağlantılı olan derin bir yapılanmanın olduğunu biliyoruz. Çünkü Bingöl'deki bombalar, Bingöl cezaevinden firari olaylar, bunlar hep planlanmış şeyler. Yani düşünün, bugün 2-3 tane sabotaj saldırısı olsa bizim bu demokrasi paketimiz veya bu barış süreci dediğimiz süreç bozulacak. Yani derin bir yapılanma var karşı tarafta. Çünkü niye? Güneydoğu Anadolu'da artık belirli bir kitle bazı yolsuzluk ve illegalitetten nemalanamaya başladı. Yani gelir kaynakları kapandı. Bütün sorun o. Dediğim gibi PKK'yı o kadar samimi bulmuyorum. Ama belirli STK'lar, yani sivil toplum kuruluşları, Kürt sivil toplum kuruluşlarını samimi buluyorum o konuda. Ama derin PKK dediğimiz yapılanma bu demokrasi paketine karşı ve bunun önleminin ciddi şekilde alınması lazım diye düşünüyorum.
Evet. 28 Şubat ve sonrasındaki süreç tabii şimdi yargıya taşınıyor. Ama o derin yapılanmalar Türkiye'de de çok etkiliydi. Tabii Avrupa'da,
Şu an
NATO
ben
içinde.
28 Şubat sürecindeki yargılanmada çok bir boşluğu görüyorum. 28 Şubat'ın basın ayağı şu an daha yargılanmadı. Daha kimse gözaltına alınmadı. Kimsenin ifadeleri alınmadı. Yani o manşetleri biliyoruz 28 Şubat'ta yapılan. Yani siz şimdi size bir emsal vereyim. Adolf Eichmann 1963 yılında İsrail'den kaçırıldı. 4 milyon Yahudi öldü. Eichmann kendisi öldürmedi ki. Eichmann bir yarbay olarak bütün o Musevilerin katledilmesinde lojistik hizmetin organize yapan kişiydi. Yani lojistiği organize, trenleri organize yapan kişiydi. Eichmann mahkeme dedi ki ben kimseyi öldürmedim dedi kendi elim. Doğru da öldürmedi ama sen 4 milyon kişiyi gaz adasına gönderdin. Yani teoride bu 28 Şubat sürecini başlamasına sebep olan veya bunun alt zeminini hazırlayan basın yayın kuruluşları, köşe yazarları, bunlar 28 Şubat süreci içinde yargı önüne çıkmadığı süreç içinde ben bu dosyanın kapanacağını düşünmüyorum kesinlikle.
Finansa da hiç dokunmadılar. Yani bu nasıl yürüyor? Oradaki yaşanan ciddi bir ekonomik buhran yaşadı Türkiye'de.
Tabii.
Bankaların yani, batması, nasıl battı bunlar?
Yani şimdi dediğim gibi burada 28 Şubat sürecinde kesinlikle basın ayağı ve finans ayağı yargılanmadığı süre içinde biz böyle gezi olayları gibi birçok olayı bir dahaki 5 sene yaşarız. Siz her ne kadar da 100-200 kişiyi içeriye tıksanız da bu organizasyon yani bu sivil darbe girişimi organizasyonu artık silahlarla darbeler yapılmıyor. Siz bu gezi olayları gibi organizasyonlar sivil darbe gibi bir teşebbüsün başlangıcıdır. Yani oradan 300 tane piyon cezaevine girer bir bakmışsınız 2 sene sonra 500 tane piyon gelir ama aktörlere bakıyorsunuz. Yani 28 Şubat'ta finansörlük yapan kişilerin, aynı kişilerin gene bu olayda da finansörlük yaptığı bulgularına rastlıyorsunuz. 28 Şubat'ta kara propagandayı yapan köşe yazarları, gazetelerin gezi olaylarında aynı şekilde bu kara propagandayı yaptığı görüyorsunuz. Ama piyonlar içeri giriyor. Yani organizatörler bir türlü yargı önüne çıkıp da cezalandırılmıyor. Bütün sorunu o olmadığı süre içinde de bu tip gezi olaylarını sık sık göreceğiz veya nice sivil 28 Şubatlar yaşayacağız Türkiye'de. Çünkü bu ideolojiyi değiştiremezsin. Yani siz her ne kadar da bir X gazete patronuna 2-3 milyar ceza verip de sonra pazarlıklarla onu 1 milyara düşürüp de bazı konuları örtbas etseniz de o gazetenin içinde veya o kurumun içinde çalışan o ideolojiyi oradan çıkarmadığın süre içinde bu sorunlarla her zaman karşılaşırsınız efendim.
Evet, bunu bizzat yaşayanlardınız biz. Şimdi evet. 28 Şubat 97'de oldu. Onun 99 yıllarında biz de mesela haksız bir yargılamanın başında gözaltına alındıktan evet. sonra bir hafta gözaltında kalmıştık. İşte gözlerimiz kapalı, ne yazdığını bilmediğimiz ifadelere imza attırılmak zorunda bırakıldık. Hı-hı. İşkence uygulanarak tabii. Hı-hı. Ancak şu garip olanlardan bir tanesi de biz de bir hafta gözaltı sürecindeyken savcılık makamına gitmeden bazı televizyon ve gazetelerde bizim içinde ne yazdığını bilmediğimiz ifadelerimiz yayınlandı. Evet. Yani oradaki organize suçlar şube müdürüyle o gazete ve televizyonların genel yayın yönetimi sorumlu kişilerin arasındaki bu söylediğiniz bağlantı ki hukuka da aykırıdır yani siz daha savcıya ifade vermeden onların yayınlanması hukuka aykırı.
Şimdi o malum kişi bütün Türkiye tarafından bilinen kişidir. O malum kişinin İstanbul Orgü, ben paralelinde de emniyet sen basın sözcülüğü de yapıyorum yani emniyet teşkilatının içinde bulunan yeni kurulmuş polis sendikasında bize birçok konular geliyor bu konuyla. O malum kişi yani Adil Serdar Saçan denen zat-ı muhteremin organize suçlar büro amirliği yaptığı süreçte biz çok yani size yapılan haksızlıkların içinde 10 binin üzerinde işkence görmüş vatandaşımız var. Ortalama 5 ile 10 kişi faili meçhul şekilde intihar etti, süsü verilerek organize suçlar büro amirliğinde ölü olarak çıkmışlar. orada darp izleri ve işkence bulguları olduğu halde adli tıp raporunda kalp krizi ölümü gibi raporlar hazırlanmış. Yani ben Adil Serdar Saçan'ın işkence gördüğü kişilerle son 6-7 ayda bir 20-30 kişiyle görüştüm. Yani tam bir kitaplık, binlerce sayfa kitap yatıp ki o zat-ı muhterem zaten Ergenekon'dan 12 küsür sene bir ceza aldı. Çünkü Böyle bir şahısın normal olarak medeni ülkelerde, yani Avrupa gibi medeni ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri veya Avustralya'da ömrünün sonuna kadar işlediği suçlardan dolayı cezaevinde yatması gerekeceğini düşünüyorum ben. Çünkü suçlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Yani işkencenin dışında etnik gruplar, etnik dini gruplara karşı veya etnik alt kimlikli kişilere karşı işlenmiş suçlar da var. Çok aşağılayıcı suçlar. Yani bizim Türk Ceza Kanunu'nda çok enteresan. Ben biliyorsunuz Türkiye'de işkence davalarına 8. daire bakar Yargıtay'da. Yargıtay üyesi bir yetkiliyle yaptığımız görüşte bana dedi ki, bizim dedi işkence konumumuz var dedi ceza yasası. Ama dedi insanlığa karşı işlenmiş bir suç diye bir kavram yok bizde dedi. Ya dedim Sayın Hakim Bey, böyle bir kavram olması lazım. Sonuçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Lahey'deki yargılamaların hepsi insanlığa karşı işlenmiş suçlar. Yani bugün şimdi Milošević veya Karadžić işkenceden yargılanmıyor ki. Etnik bir azınlığa karşı işlediğin insanlık suçundan yargılanıyor dedim. Yani böyle bir kavram bizde yoksa dedim, orada komple Türk Ceza Kanunu'nun değişmesi lazım. Öyle bir hukuki ekleme olmadığı için bu tip suçlardan bu tip kişileri yargılayamıyoruz. Ancak işkenceden yargılıyor. İşkencede de şöyle bir sorun var. Birçok mağdur mahkemede ifade vermekten korkuyor veya savcılıktan. Niye? O zamanki emniyet zihniyeti var kafası. Şimdi bugün siz İstanbul Komşubey'e gidin. İnanın orada öyle bir çocuklar var ki böyle dürüst, namazında, beş vakit namazında, temiz, hayatında hiçbir, artık eski sistem yok. Artık delilden, bulgudan sanığa giriliyor. Eski bir sanığı al da sanıktan ne çıkarırsan çıkar, imzalattır gibi öyle bir kavram yok. Yani teknik açıdan, ödenek açıdan İstanbul Komşube şu an dünyada sayılabilir 2-3 şubeden biridir organize suçlarla mücadele. Adil Bey'in zamanında tamam belirli bir çetelere karşı mücadele yapıldı. Ona hiçbir şey demiyorum. Bakın çete kavramına kişisel ego veya siyasi egosunu tatmin etmek için veya 28 Şubat sürecindeki belirli bir zihniyete görev yapmak için yapılan işkenceler başka bir konudur. Yani X bir çıkar amaçlı suç örgütü, gasp, çete, darp, adam kaldırma suçlarını yapanlara, ha onlar da işkence olmaması lazım. Parantez içinde onu belirteyim. Onları bir kenara koyuyoruz. Ayıklama yaptığımız zaman 4000 kişi çıkıyor. Bakın 4000 kişi. Yani o kadar enteresan bir o kişiyle ben tanıştım ki benle yazıştı. Bu zat-ı muhteremin yakın bir akrabasının komşusuymuş. Bir imar şeyinden dolayı adamı pazartesi günü alıyorlar. 7 gün orada yatıyor. 7 gün işkence geliyor. Hiçbir iddianame yok. Hiçbir suçlama. 7 gün sonra salıveriyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yani bu adam çıkıp da ben şu müdürüm. Bir de hukukçu beyefendi. Yani bir de beyefendi hukuk fakültesi doktorası var. Şu an bir üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Ergenekon'da da 12 küsür sene bir ceza aldı. Yani bu şahısın bu suçlardan kesinlikle yargı önüne çıkıp ceza almak mecburiyetinde.
Şimdi siz iyi yani
dediğim gibi hukuk sistemine, ben o zaman Türkiye'nin hukuk sistemi, böyle şahıslar yargılanıp hüküm yemediği süre içinde bu ülkede, her ne kadar da bizde her şey eskisi gibi değil, artık adil bir yargılamamız var diyorsak da, insanlığa karşı işlenmiş bir suçun zaman aşımı yoktur. Onu belirtmek isterim. Cinayetin bile zaman aşımı 30 senedir. Tamam, eskiden 30 da şimdi kalktı. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçun zaman aşımı yoktur. Bu çok önemli bir faktördür. Yani bugün 2. Cihan Harbi'nde işlenen soykırımdan dolayı 95 yaşındaki bir Nazi suçlusunu adamlar Macaristan'a alıp hapse tıkıp yargılıyorlarsa, hukuk budur benim için. Adalet budur benim için yani. Evet. Adalet yerini bulmuş dedim. Eğer o şahıs yargılanıp hüküm yiyip ceza yatmadığı süre içinde adalet yerini bulmamıştır. Yani çok basit. Yani o kadar enteresan ölüm olayları var ki. Yani musluk suyuyla kendisini asmış. Ya musluk, bildiğimiz normal musluk, elini yıkıyorsun. Nereye asacaksın orada ya, yani?
Aslan Hakan 2 metre boyunda ben.
2 metrelik bir şahıs geliyor. Normal lavaboda musluk suyunda ipi bağlayarak kendisini asmış. Yani bunu siz çocuğa anlatın güler. Yani böyle bir intihar olayı yok. Hiç mi orada kamera yok? Hiç mi orada nezarethanede bir polis memuru yok? Yani bunlar hep kendini savunma argümanlarıdır. Yani hukuki altyapısı olmayan. Tabii burada bu kişilere yataklık yapan ve destekleyen o adli tıptaki zat-ı muhteremler de sorumluluğa çekilmesi lazım. Yani sen bu raporu nasıl hazırladın? Yani sen ölmüş, öldürülmüş bir insana nasıl intihar raporu hazırlayabiliyorsun? Bu kişilerin de yargı önünde cevap vermesi lazım.
Ama zaten o dönemde yani bunlar işkenceleri yapıyorlar, sistemlerini de kurmuşlar.
Evet.
Yani hatırlarsanız milletvekilimiz Harun Beylerin konusunda
evet.
ilk gittikleri hastanede işkence raporu alıyorlar. Daha sonra hastane hastane dolaştırılıyorlar.
Evet.
Ve en son Ok Meydanı Hastanesi'nde evden bir doktor getirtilerek işkence yoktur şeklinde rapor aldırtılıyor.
Evet. Evet.
Biraz daha çok güzel bir şey söylediniz. Bu 28 Şubat sürecinde özür dilemedikçe, kabul etmedikçe dediniz. Ve bu kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip milletvekili kendisine bana işkence yapmadığını dediğinde rapor alsaydın diyor.
Evet.
Bu kişi almış raporu.
Evet.
Onu bozdurtuyorsun.
Hı-hı.
Bütün gece uğraşıyorsun. Biz de aldık raporlar. Bizim de raporumuz var. Benim de raporum var.
Evet.
Orada aldım yani. O günlerde almış olduğumuz raporlar var.
Şimdi şöyle bir alternatif de var. Ben birçok mağdur onda diyorum. Bakın. İspanya'da özel bir mahkeme var. Bu mahkemenin bir özelliği vardır. Mesela Pinochet'i yargıladı. Pinochet'e tutuklama kararı çıkardı. Bush'a tutuklama kararı çıkar. Çünkü İspanya AB ülkesi. AB ülkesinde tutuklama kararı çıktığı zaman 23 AB ülkesinde kapsar. Siz havaalanından inince tutuklanırsınız. Yani İspanya'da bu konulara bakan çok iyi birkaç hakim var. Ben onlarla arada sırada yazışırım. Mesela onların bana dediği şu, ya bize gönderin. Yani dosyayı bize gönderin, biz buradan açalım. Yani biz buradan oradaki bir davadan dolayı tutuklama çıkarabiliriz diyor adam. Çok basit, çünkü insanlığa karşı işlenmiş bir suçun uluslararası arenada her yerde yargılanma imkanı var. Çünkü siz dediğiniz zaman benim hükümetim veya benim devletimde bu adamı yargılayamıyorum kardeşim. Yani bu adam her şeyi karartmış. Bütün delilleri karartmış. Sen delilleri topluyorsun. En kötü ihtimal bir tutuklama çıkardı. Ve adam hiçbir yere gidemez.
Evet, şu an Ankara'dan İstanbul'a gelen dosyada bu 28 Şubat'la evet. ilgili. Orada zaten savcı Bilgin, Ankara'daki savcı da insanlığa karşı suç teması üzerinden
gidiyor değil mi?
Gidiyor ve bu yönde alınmış olan ayın kararlarını güzel bir şekilde desteklemiş.
Belki o kavram ilk bir kavramdır. Yani bunları biz hep çok evet, savcıyla da görüşüyoruz.
Bir 12 Eylül'de yani, başlamış ama asıl burada ilk olarak bu kadar detaylı yani, ve güzel
işlemi. O kavram işlemi. İddianameye girdi mi çok güzel bir şey. İnsanlığa karşı işlemi, suç
İnşallah
kavramı.
Biraz.
Yani bu çünkü zaman aşımına olmayan, suçu da çok ciddi yüksek olan bir şeydir. Sonuçta siz mağdursunuz. Böyle bir yargılama başladığı zaman birçok mağdur çıkacak. Yani birçok mağdur korkuyor. Yani şöyle korkuyor. Ya diyor, onun adamları hala oradadır. Bizi alırlar götürürler. Yani korkacak bir şey yok dedim yani. O devir kapandı. Kimse kimseyi öyle artık öyle alıp da işkenceymiş şey yapamaz dedim. Yani kim yaparsa cezasını çeker. Yani emniyette çok iyi bir reformlaşma var o konuda.
Evet, ama hala tabii bir, bunun da bir şekilde engellenmesi lazım.
Tabii.
Bu kişi işkence suçundan yargılanıyor. Yani bütün Türkiye biliyor bu kişileri. Ama aynı zamanda da yeni polisler eğitiyorlar. Yani bu burada bir çelişki var yani. Hani bunun olmaması gerek. Çünkü en azından yargılama bitene kadar bu tür görevi yani yeni polisleri bu kişilerin
dondurulması,
dondurulması
lazım. Yani şimdi şöyle söyleyeyim.
Devam etsin.
Orada da haklısınız. Bir, böyle bir suçu bir normal polis işleseydi köprü görevine giderdi, sürülme görevi. Ondan sonra Anadolu'ya bir yere tayini çıkardı. Yani böyle kritik mevkilerde olmazdı. Zaten amir seviyesinde biz Emniyet Sen Sendikası olarak hep eleştirdiğimiz konu da bu zaten. Ya diyoruz ki bu kadar amire soruşturma açılıyor. Amirlerin hepsi yerinde. Adam X ilçede değil de B ilçesinde tayini çıkıyor. Ama sen polis bir suçu işlediği zaman direkt köprüye sürüyorsun, 6 ay sonra da X bir ilçeye, Anadolu'nun bir X bir ilçesine tayini çıkarıyorsun. Yani o kadar basit. Sonra adam idare mahkemesinde dava açıyor. 2 sene sonra gene görevi iade veriyorsun. Yani bunlar hep bizim eleştirdiğimiz konular. Kesinlikle orada nokta atışı yaparak savcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazın. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne direkt mail ortamında yazın. Şahısla ilgili dosya bilgilerini verin. Personel, Genel Personel Daire Prensipler Daire Başkanlığı bu konuyu kesinlikle üstünü çizerek belirtmek, altını çizerek belirtmek isterim. Konunun üstüne gider. Ve burada atamalarda kritik noktalara bu tip şahısların gelmemesi için gereken çalışmayı yapar diye düşünüyorum.
Tabii bu idari mahkemenin de biraz burada duyarlı mesela o kişinin bir suçu var. Yani
şimdi idari mahkemeler hukuki olarak baktığınız zaman şuna bakar. Sizin hüküm yemişliğiniz, Yargıtay onaylı bir hüküm yemişliğiniz var mı diye. Çünkü Türkiye'deki İdari mahkeme kavramı Avrupa'daki gibi değil. Avrupa'da bir disiplin cezası aldığı zaman bir memur 3 ay içinde, yani 3 aylık kısa bir süre içinde Yargıtay aşamasına kadar sonuçlanır bu. Türkiye'de bir idare mahkemenin karar vermesi, o kararın temize gitmesi Yargıtay'ın 4 sene 5 sene. Yani siz o sebebiyetle kıdemi durduramazsınız. Kıdemi durdurmanız maksimum 1 senedir. Yani maksimum 1 sene kıdemi durdurma cezası alır. Ama sonra gerçekten o davadan hüküm yediği zaman da meslekten ihraç olur. Yani bütün mevzuat açıktır. Türkiye'de de bu uygulama uzun sürdüğü için bütün sorun bundan kaynaklanıyor. Yani Avrupa'da bir polis memuru suç işlediği zaman veya disiplin cezası yargılaması Yargıtay aşamasına kadar 3 ay içinde sonuçlanır. Türkiye'de 1,5, 2, 5, 6 seneye kadar giden yargılamalar var. Onu yani pratikten, teorikten ve pratikten bildiğimiz için söylüyoruz. Çünkü şu an 16 bin tane polis memuru Emniyet Genel Müdürlüğü'nde davalı. Yani ilginç bir tablo çıkıyor ortaya. Yani onun detaylarına girdiğimiz zaman burada sabaha kadar konuşuruz da, ama öyle kişilerin öyle kritik noktalara gidip genç polisleri yetiştirmeleri çok yanlış diye görüyorum. Evet. Yani bu şimdi 2. Cihan Harbi'nde bir SS subayının gelerek 1960'lı yıllarda Alman Harp Akademisi'nde Alman subaylarına eğitim vermesi gibi bir konudur yani.
Onu hatırlatmayı unuttum sayın izleyicilerimize. Siz Almanya'da Nazi suçlarıyla ilgili yargılamalarda da
evet, Simon Wiesenthal Merkezi diye Simon Wiesenthal Merkezi, Washington, eskiden Viyana merkeziydi. Sonra Washington, şu an Efraim Zuroff, eski Florida Federal Başsavcısının yönetimi altında olan Simon Wiesenthal öldükten sonra onun yönettiği bu 2. Cihan Harbi'nde yapılan soykırımlarla ilgili komitede fahri şekilde ben Almanya, İsviçre, Slovenya, Hollanda o bölgede bazı çalışmalarımız olmuştu o süreçte. Tabii orada da bu insanlık suçu kavramlarını çok iyi öğrendik. Yani orada çok detaylı şekilde mesela 84 yaşında Tübingen Emniyet Müdürü Alois Gabriel tutuklanmıştı. Maribon toplama kampında 4 tane çocuğu öldürmekten dolayı. Sonra 91 yaşında cezaevinde öldü. O Konstanz Yaşlar cezaevi vardır. Yani şimdi Avrupa'da bu tip yargılamaları görüyoruz. Biz de artık göreceğiz inşallah. Çünkü yargı paketindeki değişiklikler de, şunu da belirtmek isterim, hakimlerin kafasını veya hakimlerin ceza verirken karar mekanizmasında tutuklu veya tutuksuz yargılamasını çok etkiliyor. Şunu belirtmek isterim. Yani mesela 13 sene çeteden ceza almış bir kişi, bir de başka bir davadan müebbet ceza alıp diyelim, isim zikretmek istemiyorum burada, 25 sene rahşan affandan yararlanıp o cezadan bir gün yatmamış 11 senesi daha var dışarıdan temiz verilmiş. Yani böyle bir şahıs bile Türkiye'de tahliye olabiliyor. Çok ilginç şekilde. Dediğim gibi hakimler ve yargıçların kafaları da bu yeni yargı paketlerinden dolayı çok karışık. Uygulamalar neyse onu uyguluyorlar. Yani uygulamalarda tabii bazı adaletsizlikler oluyor. Mevki, para, iş adamlığı, malum birçok kişiyi görüyoruz. Yani birçok cinayet davalarından aklanan kişiler var. Yüz milyonlarca dolar paranın döndüğü bir ticari volümda sorun yaşayabiliyorsunuz. Ama tabii o yargıçlarımızı etkilemiyor. Dediğim gibi yargı paketi, daha yeni bir yargı paketi daha çıkacak diyorlar. O çıkarsa herhalde birçok kişinin bence kısa bir süreçte tahliye olacağını, yani 2 sene 3 senenin altında cezaları ertelemeler yapıyorlar 5 seneye kadar bazen. Onu 5 seneye çıkarmak istiyorlar. Yani bu da yanlış.
Şimdi ben daha önceki programlarımızda da ben bunu sık sık ifade ettim.
Evet.
Yani kendimce önemli buluyorum şundan dolayı. Yani işkence yargıda yanlış karara uğrasa da bir kere Türk milleti adına karar veriyor ya. Türk milletinde oluşmuş kesin bir kanaat var.
Evet.
Şimdi 12 Eylül'de veyahut 71'e Ziverbeyler'de buralarda işkence yapılmadı diyen bir evrak gösterseler bize, bu da yargı kararı deseler, buna Türk milleti itibar eder mi?
Yani güler.
Bu işkence görenler bizzat televizyona çıkıyor. Şimdi milletvekili olan. Bakanlık yapmış şu anda, geçmiş dönemde.
Hayır,
dönemde
bense. Insanlar, Erdoğan Bayraktar yani.
Çok kişi var ve onlar bizzat aynı şeyleri anlatarak zamanında oralarda işkence gördü. Artık bu kamuda evet. kesin bir kanaat oluşmuş oluyor. Bunlar yani. Yaşanmış.
Biliyorlar herkes.
Bunlar yaşanmış.
İşkence olanlar.
Farklı
siyasi görüşler.
Farklı farklı, farklı görüşler. Farklı evet. farklı yerlerdeki yerlerde, insanlar evet. aynı yerde aynı şeyleri yaşamışlar. Yani bunlar evet. belli ki yaşanmış ve örnekler var.
Ve aynı kişi,
var.
Aynı grupla, evet. aynı oluşum tarafından.
Ya biz bunları bir kin ve nefret duygusuyla yapmıyoruz.
Hayır.
Yani bu söylenen şeyler...
Adalet açısından diyorum ben.
Hem bakalım. Adaletin tecelli etmesi hem de Türkiye'nin geleceğinde çocuklarımızın, gençlerimizin ileriki demokrasi ve insan haklarında rahat bir yaşam, gerçek evet. demokratik ölçüler içerisinde medeni,
evet.
acı çekmeden sevgi barış içinde bir ortam oluşturmak şimdi adına bunları
ben bu konuda mesela bu konuda İsrailler mesela çok basit. Bu Nazi savaş suçları. Adam diyor ki biz onu öldüremez. Eichmann'a diyor iki tane sıkamaz mıydık? İki tane kurşunla öldürdük diyor. Veya X bir Nazi suçlusuna. O değil diyor. Onu çok da amaç diyor yargı önüne çıkarıp adaletli şekilde yargılanması. Yani tecelli etmesi adaleti. Bu çok önemli bir konudur. Yani siz şimdi binlerce insanı öldürmüşsün. Seni faili meçhul öldürür. Atar bir yere gömer kimse bilmez.
Ya bu kimsenin isteyeceği bir şey değil.
Tabii,
çünkü öbürü
tabii.
milletin, kamunun vicdanını tatmin eder.
Evet.
Yani adalet duygusunun tatmini çok önemli
evet,
bir şeydir.
Evet, evet. Yani ben orada dediğim gibi bu 28 Şubat süreci, 12 Eylül süreci, bütün bu işkence konularında hukukçularımızın elini kalbine, yani ceza mahkemesi uygulamalarında uygulama var bununla ilgili. Yani bu insanlar yalan söyleyecek hali yok. Şimdi adam çıkıp da, bir bakan çıkıp da televizyonda zikrettiği kelimeleri mahkemede affedersiniz yalan söyleyeceği hali yok. İşkence görmüşse görmüştür bir insan. Niye bir insan çıkıp da bir başkası üzerine bu adam bana işkence yaptı desin ki boş boşuna? Yani mahkeme bunun kanaatini getirmesi lazım.
Ya mahkeme şimdi tabii sayın hakimlerimizi ben adaletine güveniyorum. Yani
evet.
Hiç kimsenin şey altında olmasını istemem ama yani birazcık bürokrasi yani bir evraka bağlıyor mesela, tamam mı? O evrakı da bazı derin yapılanmalar bir evrakı birçok kurumdan yok edebilecek
tabii.
istidada kabiliyete sahipler. Bu yaşanmış
evet.
bir şey yani.
Evet.
Biz kendi duruşmalarımızda buna şahit oluyoruz
evet.
yani.
Evet. Evet.
Ama hakim dediğin bir kere adalet duygusuyla, cesaretle, ferasetle bütün olayı kavrayan her şeye, bilgiye vakıf olandır.
Evet.
Yani bir tane evrak kaybolmuş da sen 80 kişinin işkencesini o evrakın fotokopisi efendim aslı buna bağlarsan şimdi bu adil bir yargı olmaz.
O zaman tanık ifadeleri ne yarıyor? Yani veya diğer doktor raporları niye var?
Şimdi hiçbir belge olmasın. Yani biz şöyle söyleyeyim. Biz Erich Ripke adlı İtalya'da 40 İtalyanı öldüren, İtalyan bayan ve çocuğu öldüren ve yaşları öldüren bir Nazi savaş suçlusu yargılamasında hiçbir belge yok. Hiçbir belge yok. Sırf görgü tanıkları var. Ve savunmanın şeyi şuydu. Savunma avukatları. Siz 50 sene evvel olan bir olaydaki kişiyi nasıl tespit edebiliyorsunuz? Yani o kişi olduğunu nereden biliyorsunuz? Ripke diyor ki ben orada değildim diyor. Resmi belgelerde Ripke'nin o bölgede olduğu, yani o şehirde değil de o bölgede olduğu kanıtlanıyor. Ama savunma o konu üzerine. Şimdi ilk mahkemede beraat etti bu adam. Skandal oldu. Herkes sokaklara döküldü. İtalyan, çok enteresan, ilk defa İtalyan yargıtayında bir olay yaşandı. Yani bu İtalya'da ilk ve tek olan bir olaydır. Bir hafta içinde yargıtay üyeleri toplanarak daha gerekçeli karar yazılmadan mahkemeyi bozdular. Bir hafta içinde diyorum. Bir haftalık bir süre içinde. Bu dünya tarihinde ilk defa olmuş. Ve yeniden yargılama yaparak ömür boyu ceza aldı. Dediler ki biz şimdi delil mantığına gidemeyiz. 50 sene evvel olmuş bir soykırım veya bir suçun niye burada 30 kişi çıkıp da yalan ifade kullansın ki? Yani bir 83 yaşında veya 86 yaşındaki bir adamı yargılanmasında niye 30 kişi? Herkes diyor bu şahıstır diyor. Yani hiçbir delil yok ama mahkeme kanaatını getiriyor. Yani mahkeme şu kana ilk mahkeme beraat ettiriyor. Hmm. Delil yetersizliğinden ikinci mahkeme 3 ay sonra oluyor. Ağırlaştırılmış müebbet cezası.
İşte doğru olan bu. Yani vicdana, akla
Evet.
Gerçeğe, yaşanmışlığa, tarihe uygun olan bu. O yüzden evet. Yani her ne olursa olsun zaman aşımı...
İşte bizdeki hukuk sisteminde de bütün olumlu veya olumsuz şeyler lehine işler. Şöyle bir emsal vereyim. Rahşan affı dediğimiz af, dediler ki 25 sene. Yani 10 sene indirim var dediler. 550 tane milletvekili çıktı. Lay lay lum. Tamam, geçti. Şimdi akıllı bir hukukçu geldi. Hoppala dedi, durun dedi. 10 sene ne? Yatardan mı? Cezadan mı? Bakın şimdi. Cezadan olsa 10 sene, siz ortalama 10 senenin cezası 4 sene yatarla tahliye olursunuz. Yatardan olduğu zaman eski infaz yasasına göre 5'te 2'den 25 sene eşittir 10 sene yatar. Yani sen cinayetten yargılanmış bir kişiyi tahliye ediyorsun. Onu da geçiyoruz. Tecavüzden yargılanan bir kişiye af yok diyorsun. Tamam. Tecavüz edip kadını öldürene af veriyorsun arkadaş. Yani bu bir hukukta bir yani bir boşluk olduğunu veya bu karar aşamasını veya bu kanun çıkaranların ya hukuki bilgilerin düşük olduğunu ya da böyle bir kararın verilmiyor. Bakın tecavüze af yok diyorsun. Tecavüzden yargılanıp tecavüz edip cinayet eden adamı affediyorsun.
Çelişki.
Bu çelişki. Ve o aftan dolayı 70 bin kişi çıktı cezaevinden. Şimdi böyle kanunlar çıkıyordu TBMM'de.
Ve onunla birçok tekrar girdi.
Evet. Yani, geri dönüşüm oranı %85. Yani adam bugün tahliye oldu. 3 gün sonra yine gazeteden giren adamlar vardı. Çok enteresan. Mesela o bir tepe üstünde bir bayanı tecavüz eden 4 genç vardı mesela. Onlar da rahşan affından yararlanıp 4,5 sene sonra çıktı. Allah razı olsun Zekeriya Özbey'den. O zaman Ümraniye Cumhuriyet Savcısıydı. İkinci bir vakadan tutukladı. İnfazını yaktı onların. 30 sene yatacaklar şimdi bir fiilen. Yani kadını biliyorsunuz, o bir öğretmen hanımefendi, annesine tecavüz edilmişti. Kadına da tecavüz edip öldürmüşlerdi. Çok kamuoyunda yansıyan bir olaydı o sıra. Bunlar 4,5 sene sonra serbest kaldılar. 6 ay sonra da tutuklandılar yine aynı suçta.
Evet, yani şimdi bizim ceza sistemimizde dünyada da öyle, yani bir olay, bir vaka yaşandıktan sonra yapılan usuller var. İşte ceza, işte infaz, şu kadarı yatacak, şu kadar af. Yani bunlardan ziyade o eylemi önleyici tedbirler almak bir devletin ve akil insanların sorumluluğunda olan bir şeydir. Sen onu yaşatma, önce onu yaşatma.
Eğitim vermek orada manevi, vicdanı eğitim.
Şöyle bir durum var. Ben 99 yılında Türkiye temelli dönüş yaptığımda dayımın oğlu DSP'den milletvekili seçilmişti. 2000 yılında bunlar Ceza ve İnfaz Kurumu adlı bir kitap çıkardılar. Yani mahkumların hakları için. Çok enteresan. Şimdi kitabı okudum. Aa dedim, ne güzel kanunlar. O kanunlar dedi, bizim bir gecede 500 tane kaldırdığımız el kaldırın öyle kanunlar. Ne dedim? Şimdi tabii ben bilmiyorum tabii. Biz dedi o kanunları bir gecede çıkardık dedi yani. 500 tane kanunu. Şimdi yazıyor. Mahkum için, tutuklu için cezaevinden çıkmadan önce mesleğini başlatıp suça meyilli olmaması için mikro kredi sistemi mesela, o zamanın parası 400 milyon bir start kapital verilip adam suç işlemez. Onsa altına verilmesini öngörüyor Adalet Bakanlığı diyor. Alt tarafa da parantez açmış. Hı. Adalet Bakanlığımız da bu konuyla ilgili herhangi bir ödenek olmadığı için şimdiye kadar hiç böyle olmamış. Yani kanunlar var da uygulamalar yok. Şimdi AB kriterleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mesela, bizde AVM'ler açıldı biliyorsun. Şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine gitmeden önceki bir alt kademe. Bunun sebebi şu. 11.500 tane dosya var Türkiye ile ilgili geçen sene. Şimdi bu sene mesela geçen sene giden dosya sayısı 16'ymış. Çünkü bu sistemi oturtturdular artık Türkiye'de. Yani sizin bireysel olarak Yargıtay'dan sonraki aşamada oraya gitme hakkınız var. Başvuru hakkınız var.
Ya da AYM'ye gidemezsiniz, AYM'e gidemiyorsunuz.
Efendim?
Yani Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmazsanız Avrupa'ya gidemiyorsunuz.
Gidemiyorsunuz. Evet. Şimdi... 11.500 dosyanın 6.500 tanesi karar aşamasında. Yani enteresan. Adam yolda yürümüş, düşmüş, beyin kanaması geçirmiş, çocuğu ömür boyu sakat kalmış. Belediye diyor ki yürümeseydi diyor. Sen de tabela koysaydın oraya kardeşim yani. Ömür boyu sakat kalmış, tazminat vermiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 300 bin dolar diyor mesela, vereceksin diyor. Veriyor. Ondan sonra takır takır veriyor. Ben o kadar emsal olaylar yaşadım ki size söyleyeyim. Avrupa'da tercümanlık yaptığım süreç. Türk Hava Yolları uçağı Stuttgart'a indi. Stuttgart Havalimanı'na. Ben de o sıra adliyede tercüme, hem emniyette hem adliyede. Dediler ki acil bize lazım. Nereye dedim? Havalimanı'na dediler. Türk Hava Yolları. Dedim hiç tabii. Ben zannettim Türk Hava Yolları bironundaki Telex, Pax vesaire o tip araç gereçler. Yok dedi. Biz dedi uçağı mühürleyeceğiz dedi. Allah Allah dedi. Niye uçağı mühürleyeceğiz? Dedi iki tane mahkeme kararı var dedi. Bir 180 bin mark o zaman, bir 150 bin mark. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verilmiş bir ceza. Hükümü yaptıran kişiler de Almanya'da ikamet ediyor. Çift pasaportlu Alman Türk. Bunlar demişler ki biz Türkiye hükümetinden parayı alamıyoruz. Büyükelçilik binalarına ve konsolosluk binalarına hacize gidemezsiniz. Yasaktır. Demişler o zaman Türk Hava Yolları uçağını hükümetin o zaman tabii. Biz geldi infaz müdürü. Mühürledi. Çıldırdılar. Hemen uçak geldi. İkinci bir uçak geldi. Üç gün uğraştı Türk Hava Yolları. Hacizi kaldırmak için parayı ödediler. Tabii para. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bunları da birebir ben yaşamış bir adamım. Yani Türk Hava Yolları'nın son, şimdi son 15 sene evveline gidelim. 15 sene evvelinden 1990'dan 2000 yılına kadar herhalde 15-20 kere haciz gelmiştir uçaklarına. Bu tip olaylardan dolayı. Şimdi biz niye kendi cebimizden bu parayı veriyoruz? O haksızlığı yapan kişiden keseceksin onu. O haksızlığı yapan kişi her ay 15 bin lira takır takır takır takır takır. Arif darbe yapmış. Gidiyor 3 ayda bir takır takır takır 20 bin lira 3 aylık maaşını alıyor. Yani bu 12 Eylülcülere baktığınız zaman 250 tane daire bilmem 50 milyon dolara yakın paralar. Bu paralar nereden çıkmış kardeşim yani bunun? Gelir kaynağını kimse araştıramamış, kimse soramamış yani. Bu bir Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı yolsuzluktan şu an son 10 senede yargıladılar. Daha o kadar çok paşamız var ki yani milyonlarca dolarlarla yürüyen, hepsi bu darbe kapsamı içine giren kişilikler. Yani bunlar tabii çok mide bulandırıcı olaylar. Bu tip şeyleri gördüğünüz zaman, ama gene de söylüyorum, çok ciddi değişiklikler var artık yargı sistemimizde.
Evet, bu
çok profesyonel hakimlerimiz var. Yani profesyonel dediğim yani 2-3 dil konuşan, mesela Adalet Bakanlığı çok enteresan. Yurt dışı veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uyumlu kapsamında sırf İngilizce ve Almanca, Fransızca eğitim görecek yüzlerce hakim yetiştiriyormuş ya. Yani siz okula gider gibi maaşınızı alıyorsunuz. Günde 8 saat İngilizce eğitim görüyorsun ya. Bu kadar güzel şey. Çünkü uyumluluk ve diyaloglar çok önemlidir. Uygulamalardaki sorunlar yavaş yavaş kalkıyor. Eskiden lambada kırmızıda hiç araba durmazken şimdi herkes duruyor. Niye? Yazıyor 700 lira cezayı bitti. 3 kere yazdın bak bakalım sen bir daha lambada duruyor musun durmuyor musun? Veya emniyet şeridinden gitme gibi. Yani uygulamalarımız dört dörtlük olduğu zaman gerçekten hukuk sistemimizde bir değişiklik var. Ama eskiye nazaran yine çok çok iyi değişiklikler var. Yani az çok onu görüyoruz. Adaletli hakimlerimiz var. Kesinlikle taraflı olmayan. Mevzuya göre veya kanunun verdiği imkanlar göre sınır seviyesini belirleyen çok iyi hakimlerimiz var. Yani o kalitede eskiden de yoktu demek istemiyorum.
PKK, Ergenekon ilişkisine daha doğrusu Ergenekon iddia edilen ekonomik örgütünün PKK'yı kurdu.
Evet, görüşüm. öyle bağlantılar da var. Kesinlikle var. Çünkü biliyorsunuz Eşref Bitlis'in öldürülüş olayı çok önemli bir faktördü. Yani Özal, rahmetli Özal zamanında bu konuyu kökten çözeceklerdi. Çok güzel de paket hazırlandı ama malum o süreci biliyorsunuz. Yani Özal, Adnan Kahveci, Eşref Bitlis hep böyle kısa süre içinde öldürülmeleri, sonra birçok JİTM'e yakın kişilerin öldürülmeleri, kaç albay öldürüldü bu konuyla ilgili. Yani orada bir kökten bir temizlik yapıldı. Ondan sonra bunlar başladı zaten. Yani bu çok ciddi adam koparmalar, Kürt kökenli azınlıklarının mallarına el koymalar vesaire, bu tip operasyonlar o süreçten sonra, 93-94 sürecinden sonra. Yani bugün Türkiye'nin en büyük, o zamanın en büyük reklam ajansının sahibinin kelepçelenip götürülmesi mesela Nail Bey'in. Nail Bey ve ailesi 100, 150-200 yıllık soylu bir aileden gelme. Adam 1,5 milyar 1 milyar mı, bir 1,5 milyar doların üzerinde vergi vermiş, gelir vergisi vermiş. Sayılı iş adamlarımızdan birine adamı arkadan terörist gibi kelepçeleyip götürüyor. Yani bunları hep yaşadık, gördük. Bunu yapanların yani siyasi iradede diyorum şimdi ben şimdi mesela. Gene hedef gösterdi bu gazete. Gene hedef gösterildiler ve öldürüldüler gibi bir manşet. Şimdi bu yanan bir ateşe benzin dökmekten başka hiçbir şey değil. Ne çıktı sonra? Birçok yalanlar, hocaya gidiyormuş da, şuymuş da, buymuş da filan falan. Muzaffer Tekin gözaltına alındı, serbest kaldı. Bunlar yargılandı, ağırlaştırılmış, müebbet cezası aldı. Şimdi burada kritik adam Osman Yıldırım'dı. Şimdi Osman Yıldırım bütün bunun Ergenekon'la bağlantısı ve gerçek Ergenekon'u ortaya koyan şey Osman Yıldırım'ın Zekeriya Öz'e yazdığı yazıydı. Osman Yıldırım tamam kişilik olarak diyelim bir suç makinesi olsa da ama doğruları söylemekle doğruyu yaptığını düşünüyorum ben. İşte devlet böyledir bakın. Osman Yıldırım 20 küsür sene ceza almıştı ilk davada. Kararın yanlış olduğunu Yargıtay karar verdi. Heyet halinde. Bozulmasına. Sonra bir bakıyoruz ki Alparslan Aslan'ın ailesi ciddi şekilde tehdit altında. Tehdit ediliyor. Öldürürüz, kaldırırız, vururuz filan. Yani ifadeyi değiş. Alparslan Aslan son dakikaya kadar şöyle belirteyim. 2012 yılında Alparslan Aslan'ın beyninde hala birilerinin darbe yapıp kendilerini cezaevinden kurtaracak mantığı yaşıyor. Öyle bir beyin yıkama yapmışlar adam. Enteresan olan. Yani demek istediğim o. İçeridekiler de ona inanıyordu. Yani o içerideki o hepsi birilerinin bir sivil, mesela bu gezi olaylarında bana gelen bilgilerde, yani İstanbul TEM Şube'deki bazı tanıdığımız üst düzey arkadaşlardan gelen bilgilerde Silivri'de diyor ve hareketlenme varmış böyle. Tamam biz silahla yapamadığımız halk yapıyor, bak hükümet devrilecek gibisinden filan falan. Yani hala adamlarda kafada birilerinin darbe yapacağı, hükümeti devireceği, ordunun başa geçeceğine dair bir mantık yürütüyorlar. Yani.
Gezi hareketi hakikaten o niyetle yapılmış, yani, tabii planlı bir şey olabilir.
Evet.
Ve dediğiniz gibi arkası da gelebilir. Çünkü başbakanın da canına kastedilen bir hareketlenme oldu orada biliyorsunuz.
Evet, yani Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'ndaki olay.
Dolmabahçe evine de,
Ankara'da da
yani
İstanbul'da oraya ben Çamlıca'da benim Kısıklı'da evim var. Kısıklı'da bizim bakkal mesela vuruldu. Birisi bir kurşun sıkmış. Neden vurulduğu belli. Orada da çok olaylar yaşanıyor bu sıra çok ciddi şekilde. Yani çok güçlüler. Nereden neyin olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Yani hiç ummadığımız kişi bir Ergenekon yapılanmasının bir alt piyonu oluyor. Veya üçüncü, evet, dördüncü bir piyonu oluyor. Yani çok ilginç şekilde bir sistem kurulmuş.
Evet, süremizi açtık da aslında.
Evet.
Biz genelde bu tür yapılanmaların sivil toplum kuruluşu olarak temel fikirlerine eğilmeyi, hı-hı, o fikirlerinin yanlış olduğunu, hı-hı, kendilerine ve halka göstermeyi doğru biliyoruz. Terör örgütünün de öyle. İşte iddia edilen Ergenekon yapılanmasının da öyle. Genelde aynı felsefeye, yani insanı hayvan gören, hı-hı, dolayısıyla rahat rahat öldürebilen yanlış felsefelerini bilimsel ve sosyal açıdan geçersizliğini ortaya koyan bilimsel, kültürel çalışmalar yapmanın en temel faaliyet olduğunu, tabii, tabii, ve ileriki jenerasyonlara da mevcut durumu da rehabilite etme açısından, ileriki jenerasyonlara da fayda olması açısından ve insanların dünyasını olumlu etkilemesi açısından bu tür faaliyetleri Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın eserleri doğrultusunda bizler de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Siz de programımıza çok güzel katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ediyorum efendim.
Ben de teşekkür ederim. Şeref verdim.
Evet efendim, Adil Yargı programının sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.